Ayrım 5. Bakkallar. Adalarda herkesin sürekli ve sadakatle alışveriş ettiği, neredeyse fanatiği olduğu bakkallar vardır. Şimdi eskisi kadar değil tabii. Biz ilk yıllardan itibaren yengemin tavsiyesiyle bakkal Andon'dan alışveriş ederdik. Şimdi artık yok. Annemle babam, amcamla yengemin düğünlerinde sadıç olduklarından ve çocuklarını da vaftiz ettiklerinden, yengem annemi ona Rumca'da o anlama gelen sözcükle "Kumbara muine, sadıçımdır" diyerek tanıtmıştı ilk günden. O günden önce hangisi gitti, annem mi o mu emin değilim, ölene kadar bakkal Andon "Kumbara" dedi anneme. Diğer ada esnafına da bulaştı zamanla bu alışkanlık ve Kumbara kaldı annemin adı. Eskiden Kumbara'nın Rumca sadıç demek olduğunu herkes bilirdi tabii. Kimse para biriktirdiğimiz Kumbara sanmazdı daha sonraki yıllarda olduğu gibi. Adaya her yeni gelen adres sormak için mutlaka bakkallara giderdi o zamanlar. Çünkü her bakkal müşterisinin adresini bilir, sülalesini tanırdı. Her gelen misafire hiç üşenmez, yol tarif eder, hatta çırağını önüne katıp kapıya kadar teslim bile ettirirdi. Bize ilk kez gelen misafirlere önceden tembihlerdik. Zaten Haralambos, Orhan, Andon ve Necmi'den başka alternatifleri olmayan bakkallardan birine girip Andon bakkalı sorun, ona da kumbarayı sorun, biri size yolu gösterir diye. Ne bizde ne de evdeki diğer ailede misafir hiç eksik olmazdı. Hem de her gelen yatıya gelirdi. O sıkışıklıkta nasıl hoşgörüyle tahammül edilirdi bilmem. Oraya buraya boyuna yer yatakları filan serilirdi. Bizim evin, daha doğrusu odanın çok kalabalık olduğu günlerde kardeşimle ben amcamlara gönderilirdik. Bazen de tabii bunun tersi olur, kuzenler Silva ve Bejo bize gelirlerdi. O yıllarda ikisi de pek küçüktü daha, o yüzden galiba annemin koynunda uyurlardı, gece yarısı çiş durumları için. Biraz daha büyüdükten sonra da Silva ve ben koyun koyuna yatmayı pek severdik. Ben her zaman yalnız uyumayı sevmişimdir, hala öyle. Hani aşk meşk bile olsa arada iş uyumaya gelince yalnız olmak isterim. Birlikte uyumaya gönül rızasıyla katlandığım tek insan Silva olmuştur hep. Gerçi yaşlarımız ilerledikten sonra hiç denemedik ama gençlikte çok sık ve keyifle yapardık bunu. Birbirimizin ayaklarına sarılıp uyuduğumuzu bile bilirim. Öyle içten severdik birbirimizi. Silva çok şirin ve tatlı dilli bir çocuktu. Kendini Silvana Pampanini, parantez, dönemin ünlü aktrislerinden olarak ilan ettiği o yıllarda herkesin sevgilisiydi. Biraz serkeş ruhlu, biraz deli doluydu. Sık sık alıp başını giderdi. Sonradan kendisinden hiç umulmaz, hanım hanımcık bir kadın oldu ya, hayat gariptir. O yıllarda böyle alıp başını gittiği günlerden bir gün resmen kayboldu. Ada kazan biskepçe aramadığımız delik, bakmadığımız kıyı kalmadı. Nasıl bulundu dersiniz? Sokaklarda serseri serseri dolaşırken kaybolduğunun farkına varıyor. Başka çocuklar gibi korkup ağlayacağına, yolda rastladığı bir polisin yanına gidiyor ve "Benim adım Silvana Pampanini. Ben kayboldum ama Gınkamar'ım, vaftiz annem, karakolun oradaki Mehmet Usta'nın karşısında oturuyor," diyor. Polis de bu çok bilmiş şirin veledi kucağına aldığı gibi karakola götürüyor. Silva'nın karakolda olduğu bize bildirilince hemen koşup gittik ki ne görelim. Çaylar içilmiş, poğaçalar, çikolatalar yenmiş, elde dondurma, fonda bir müzik, küçük hanım polislere alkış tutturup masanın üstünde göbek atıyor. Ondan sonra tüm polislerin göz bebeği oldu ve sık sık, düzenli olarak pek pohpohlandığı bu karakol ziyaretlerini sürdürdü. Yolda gezerken bekçi polis rastladığımız her karakol mensubu "Silvana Pampanini" diye seslenirdi Silva'ya. O da kasım kasım kasılarak selam verirdi bu çok özel kanun adamı dostlarına, ki o yıllarda kanun adamları genelde herkesin dostuydu. Şimdi hayal. Ve o yıllardaydı Silva'nın ölümlerden döndüğü zehirli ishal illetine tutulması ve gecelerce başında sabahladığımız İlk çocukluk acım. Ne demektir o yaşta bir çocuğun canı gibi sevdiği ve de kendi küçüğü olan başka bir çocuğun ölümü için endişelenmek? Tüm polis dostları kapısında sabahlamışlardı. Unutulacak gibi değil. Tanık olduğum ilk mucizeydi kurtuluşu. Tanrı onu bize bağışladı. Galiba 2 yıl karakolun sokağında bir polisin evinde oturdular amcamlar. Sonra 1 yıl Madame Sofia ve Müsü Hayko'nun evinde. Müsü, Mösyö'nün Ermenilere has söylenişidir. Hayko amca adanın tek demircisiydi. Eski tahta evin altındaydı dükkanlı. Gerçi eski Rum ilkokulunun köşesinde yani Hayko'nun hemen yakınında bir demirci daha vardı ama Müsü Hayko çok özeldi ve de tekti. Tepesi açık, kalın kara kaşlı, ufak tefek, asık suratlı bir adamdı Hayko. Rum olan karısı Sofia ise o yaşa kadar gördüğüm en buruşuk suratlı kadındı. Ama çok güzelmiş vaktinde. Çok canlar yakmış ki kas katı, eğilmez bükülmez ve de fanatik bir Ermeni'yi tavlayıp evlenmiş. Sanırım kocasından da oldukça geçkinceydi ama Hayko amca hep kıskanırdı ruhu fingir fingir karısını. Sofia teyze buruşuktu ama bedeni düzgündü. Cafcaflı, güllü, dallı, fırfırlı, dekolte sabahlıklar giyerdi. O bumburuşuk yüzüne kremler, boynuna, bileklerine parfümler sürer, eski moda kıvırcık saçlarını kömür karası boyar, kaşlarına rastık, gözlerine sürme çekerdi. Sürme dediysem bildiğimiz sürme sanmayın. Küçük bir tabağın dibini yanan bir mumun üstüne tutarak karartırdı. Sonra o kara isi bir martı tüyünün ucuna sardığı pamukla alıp alıp gözlerine sürerdi. Onu bir kez bile dudaklarında nar çiçeği kırmızısı ruju olmadan görmedim. İyi kalpli bir kadındı. Karı koca iyi insanlardı. Amcamlar o evde 1 yıl oturdukları halde ölümlerine kadar hayatımızın içinde kalan dostlar olmuşlardı Hayko amca ve Sofia teyze. İlk yılı geçirdikten sonra dostluklar yavaş yavaş çarşıya yakın olan evin çevresinden ötelere taşmaya başladı. İskelenin sağ tarafındaki Gezinti Caddesi adı verilen sahilde, tam camiye çıkan yokuşun dibinde, önce nefis sandviçler yapan Fulya kantini, daha sonra üzerine kat eklenerek Fulya restoran olan yerde, şimdilerde Yasemin oldu, tek katlı, prefabrik olduğunu sonradan öğrendiğim bir ev vardı. Adalı yerlilerin iki kumalar dedikleri, bir dolu çocuğu birlikte büyüten iki kadın yaşardı. Yaşlı olanı ilk kadın, hiç çocuğu olmayan Zvartya'ya. Genç olanı güçlü kuvvetli, sağlıklı, bol bol çocuk doğurmayı başarmış, Diruk, Diruy'nin kısaltılmışı, Tantik, teyze. Esas adam yani baba, Zvart'ın çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte karar vererek üstüne genç bir kuma almış. İlk kez duymuştuk Ermenilerde kuma kavramını. Biz çocukların ise hiç aklı ermemişti zaten o çocukların nasıl iki anneleri olabildiğine. İki kadın kocaları öldükten sonra bile devam eden sarsılmaz bir dostluk içinde çocukları el birliğiyle büyütmüşler. Çocuklar her ikisine de anne diyorlar. En büyükleri olan boylu poslu, yakışıklı, tüm genç kızların hayran olduğu Apik abi, Abraham'ın kısaltılmışı, babamın, genç anne Diruk, annemle yengemin, en küçükleri olan biri kız biri erkek ikizler de bizim arkadaşlarımızdı. Zvartya'ya ise hepimizin saydığı baş kadın, ana kraliçeydi. 5 kardeştiler aslında, 2 de genç kız vardı, güzel mi güzel, Vartanuş ve Hayganuş. Çocukların hepsi de güzeldi zaten ama ille de Haygan, Hayganuş'un kısaltılmışı. Taş bebek gibiydi yüzü. O sıralar Apik abi 20'lerinde olmalı, babam da 30'larında. Deli bozuk ve zıpır ruhlu olduğundan arkadaşları hep genç olmuştur babamın. Biraz ona çekmişim ben de. Sevdalarım bile genelde benden genç olmuştur. Ama o yaşlardayken 18'in üstündeki bütün yakışıklı delikanlılara sevdalanırdım kendi kendime. Ki Apik abi de onlardan biri. Yıllar sonra Almanya'ya gitti ve hayli çirkin, hayli geçkin, ağlamaklı, karda kışta sersefil geçen bir çocukluktan sonra donma sonucu mosmor ayaklı, savaş artığı Alman bir kadınla evlendi. Hem de aşk evliliği yaptı. Gönül dediğimiz şey nereye konacağını bilmez şaşkın bir kuş. Sonradan tüm aile yavaş yavaş her şeyi satıp savıp Almanya'ya göçtüler. Apik abinin geçkin karısı sayesinde açtığı yoldan. Ama bunlar çok sonraki yıllarda oldu. Çocukluktaki sıkı fıkı dostlukları hiç etkilemedi. İkizler Tatyos ve Nono diye anılan Yesapet, yaşıtımız olduklarından tabii ki bizim arkadaşlarımızdı. Ama ben daha çok Tatyos dahil kardeşimin erkek arkadaş gruplarına takılırdım. Nono biraz safçaydı, usluydu, cin gibi ve hiperaktif beni kesmezdi. Çılgın oyunlar oynadığımız o dönemde, Gönüllü Caddesi'nde yani camiye çıkan yokuşun sol alt başında, şimdi yerinde taş yığını evlerin bulunduğu kocaman bir orman vardı. Hadi kocaman orman demeyelim de orman misali bir koru diyelim. En keyifli oyun alanımız. Nasıl keyifli olmasın? Hem seslenseler duyabilecek kadar yakın, hem içinde kaybolabilecek kadar gizli. Ağaçlara tırmanır, yerlerde yuvarlanır, piknikler yapar, çeşitli oyunlar oynardık. Ağaçlarda ev kurmak, duvarlara tünemek, damlara çıkmak, yüksek yerlerden denize atlamak, kuyuların içine sarkmak şeklindeki genelde tehlikeli olan oyunlarımızın çoğunda başımız belaya da girerdi sık sık. Bir gün o malum ormanda bir çam ağacının dibine atılmış bir şilte bulduk. Anında önemli bir oyun aracı oldu bizim için. Sıra sıra diziliyor, ağaca tırmanıyor, yerden en az 2,5 metre yüksekte olan en alçak dalından tutunarak aşağıya sarkıyoruz. Böylece boyumuz kadar yer kazanıyoruz ve kendimizi şiltenin üzerine bırakıyoruz. Tabii ki erkeklerden oluşan bir grup ve erkek Fatma ben. Bilmem kaçıncı turlardan birinde ben tam dalın üstündeyken arkamdan gelen Tatyos haydi haydi diyerek beni dürtüyor. Ben de kendimi aşağıya sarkıtamadan atlayıveriyorum ve de 2,5 metreden sırt üstü yere yapışıyorum. Ciğerlerime aldığım darbe ile de bayılıp kalıyorum. Çocuklar bakıyorlar ki bende hareket yok. Kollarımdan bacaklarımdan tutup karga tulumba eve götürüyorlar. Annem kapıyı açar açmaz da Hasmik teyze Bercuk öldü diyerek beni yere bırakıp koşa koşa geri dönüyorlar ve oyunlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar, iyi mi? Hayatımın ilk bayılma olayı. Beyaz pikelerin üstünde uyanınca bir ağacın tepesinden yatağıma nasıl geldiğimi hiç bilemedim. Hepimizin içinde oynamaktan zevk aldığı o güzelim ormanı kardeşim Boğaz'la Tatyos yaktılar sonra. Kimseler bilmez. Ormanın bir kenarında, evlerin başladığı yerde duvara yakın, derme çatma bir kümes vardı. Tavukları korkutmak için gazeteleri tutuşturup kümese atıyorlar. Kardeşimin zaten ateş yakmaya müthiş bir zaafı vardı çocuklukta. Kaç kere tutuşturmuştu zavallı kedimiz Piço'nun tüylerini. Tatyos da ondan az yaramaz değil. 3-5 ateşe verilmiş gazeteyle kısa zamanda kupkuru otlar tutuşuyor, alevler büyüyor ve o güzelim orman cayır cayır yanmaya başlıyor. Haberi daima en son duyan ve en gerekli zamanda ya kamyonu bozulan ya tulumbası çalışmayan zamanın ünlü ada itfaiyesi, mümkün olduğu kadar çabuk yetişip büyüyen yangını binbir güçlükle söndürürken, iki yaramaz korkudan kalpazan kayaya kadar koşuyorlar. Gece yarısından önce de ortaya çıkmıyorlar. İnsanlar onların yangınla bir ilişkisi olduğunu akıllarına bile getirmediler. Ortadan kayboluşlarını her zamanki yaramazlıklarına verdiler. Bu yangının da o yaramazlıkların bir parçası olduğunu hiç düşünmediler. Onlar da bu sırrı yıllarca sakladılar. Ben bile daha birkaç yıl önce öğrendim. Apik abiler Almanya'ya gitmeden önce o tahta prefabrik kulübenin yanına tek katlı güzel bir ev yaptılar. Hala durur sahilde. Önünde bir çam ağacı var, bizimle yaşıt. Babası onu Tatyos doğduğunda dikmiş. Önünden her geçtiğimde koca çam ağacına bakar, biz bu kadar olduk mu diye düşünür, hüzünlenirim. Paradisos gazinosuna gelmeden, şimdi o da yok, manastırdan sonraki genişçe düzlüğe inen küçük bir yokuş vardır. O düzlükte Villa Rita denen tahta bir ev vardı eskiden. O evin sahipleri artık yeni bir ev yaptırmak niyetinde olan Apik abilerin prefabrik kulübesine talip oldular. Kulübenin bütün olarak, çünkü sökmeye kalkınca sonra yeniden nasıl kurulacağını kimse bilmiyor, ta oraya kadar taşınmasına karar verildi. Bir pazar günü cümbür cemaat yola çıktılar. Artık tekerlekli düz bir yüzeye mi oturttular da sürüklediler? Evin altına tekerlek mi koydular? Yoksa zaten tekerlekli miydi? Hiçbir fikrim yok. Nasıl ettiklerini hiç hatırlamadığım bir şekilde, kimi arkadan iterek at ve insan şeklinde bir kalabalık, kimi önden çekerek, kimi eğlence olsun diye peşine takılarak, bizim Tatyos ve Boğuz evin içinde oldukları halde, yollarda büyük bir şamatayla, hatta polis engelini aşarak, hatta polisi de ekibe katarak evi oraya kadar götürdüler. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan çekerek götürdüğü gibi. Oraya vardıklarında ev o düzlüğe inen dar yola sığmadı. Düşündüler, taşındılar ve evi yol kenarındaki tepeden aşırarak düzlüğe indirmeye karar verdiler. Kimi yukarıdan itecek, kimi aşağıda karşılayacak, ev de hop diye düzlüğe oturacak hesapta. Ve ne oldu dersiniz? O müthiş harekat esnasında ellerden kurtulan ev paldır küldür aşağıya yuvarlandı ve gözyaşları arasında darmadağın oldu. Eskiden adalarda terkos yoktu. Evlerde sarnıçlar vardı. Aşağı yukarı 15 günde bir su gemileri gelir, evlerin sarnıçlarına su boşaltırdı. Apik abilerin evinin açığında demirler, çelik bir halatla da nice tehlike atlattığı halde hala yaşamakta olan yokuşun başındaki en az 100 yıllık dev çınara bağlanırdı. Geminin yarı yarıya suya batık gelerek birkaç gün içinde boşaldıkça yükselmesi başlı başına bir oyun vesilesiydi bizim için. O zamanlar pırıl pırıl olan denize her yerden girildiği için geminin etrafında yüzer, zincirinden tırmanır, tepesine çıkarak denize atlardık. Doluyken atlamak, boşken atlamak gibi de skor farkları olurdu gemi yükseldikçe zorlaşan bu atlamaların. Yollar, caddeler, yokuşlar boyu uzanan her yanı delik su hortumları, fıskiye gibi sağa sola fışkırttıkları sularla günlerce sırılsıklam ederlerdi sokakları ve tabii onu da oyun yapan çocukları. Geminin ta karşıdaki ağaca bağlanan çelik halatı ise her zaman tehlike kaynağıydı çocuklar için. Poyraz çıktıkça yerinde devinen gemi, gerdikçe gerer ve yerden yükseltirdi halatı. İşte o günlerden birinde Boğuz'la Tatyos tam hava yeni kararmışken, önümüze gelenlere çarparız diye diye koştururken takılıveriyorlar. Ve de yere kapaklanan sevgili yaramaz kardeşimin dişlerinin arasında kalan dili kopuveriyor. Kan revan içinde tek bir damarın tuttuğu ağzından sarkan et parçasıyla "aba aba aba" diye geveleyerek eve koşuyor. Annem çok alışıktı bizim her türlü olmayacak şekilde yaralanmalarımıza. Soğukkanlıydı da zaten. Hafifçe ıslattığı ağzın durumunu görür görmez dili içeri itti, bir eliyle kafasından, bir eliyle çenesinden bastırdı ve "bana bir tülbent bul" diye bağırdı. O zamanlar fön falan yok tabii. Saçımızı yıkadığımızda tülbent sarardık başımıza. Hemen bulup koşturduğum tülbenti kardeşimin çenesinin altından geçirip tepesinde sıkı sıkı bağladı. Sonra hemen o sıralar karakola paralel sokakta bulunan eczaneye haber salındı. Eczacı Mehmet amca, o bir dakikalık mesafe için bile vazgeçmediği ambulans misali ünlü bisikletiyle uçarak geldi baktı ve annemin müdahalesini onayladı. O bisiklet gerçekten ambulans gibiydi. Mehmet amca acil müdahaleler için gerekli her şeyini bisikletin önündeki sepete koyduğu çantasında taşırdı. Annem ertesi sabaha kadar gözünü kırpmadan ağzını açamadığı için "ığı ığı ığı" diye sürekli zırlayan kardeşimin başını elleriyle tutup ağzının hep kapalı kalmasını sağladı. Ertesi sabah dil zaten hafifçe kaynamıştı bile. Tükürük onu kaynatırmış. Böyle pratik şeyler bilirdi annem, kolay paniklememesinin yanı sıra. Yaramaz çocukların olursa bunları bileceksin tabii. Ben öyle şaşırırdım ki bazen yaralanan arkadaşlarımın annelerinin çocuğuna bir şey oldu diye feryadı basıp bayıldıklarını falan gördüğümde. Zaten biz yaralanmaktan çok annemin şerrinden korkardık. Vah çocuğum diyeceğine, riskli durumu bertaraf eder etmez yine ne yaptın bakayım sen diye bir güzel de pataklardı çünkü.